Düşünün, Ağustos ayının tam ortasındasınız. Devasa bir üretim bandı tıkır tıkır çalışırken aniden hiçbir uyarı vermeden duruyor.
Evet, kelimenin tam anlamıyla kabus gibi bir senaryo.
Ortada ne bir alarm var ne de elektrik kesintisi.
Sadece sıcaktan, tabiri caizse bayılan bir sistem var ortada.
Kesinlikle öyle. İşte bugün o sessiz krizin arkasındaki görünmez mühendisliği, yani elektrik panolarındaki termal yönetimi masaya yatırıyoruz. Bu derinlemesini inceleme için elimizdeki teknik raporlara bakarken hep aynı hisse kapıldım doğrusu.
Hangi his o?
Hani yaz sıcağında kalın bir kışlık mont giyip terleyemeyen bir insanı düşünün.
Çok doğru bir benzetme aslında.
Değil mi? O ısıyı vücudunuzdan atamazsanız eninde sonunda bayılırsınız yani. Kaçarı yok.
İşte o bayılma anı aslında hiç de gizemli bir şey değil. Tamamen acımasız bir fiziksel kuralın, daha doğrusu şu meşhur 10 derece kuralının devreye girdiği an.
10 derece kuralı mı?
Evet. İncelediğimiz notlardaki bence en çarpıcı detaylardan biri buydu. Şöyle düşünün, bir cihazın çalışabileceği maksimum sıcaklığın üzerine çıktığınız her 10 derece, o cihazın ömrünü tam yarı yarıya kısaltıyor.
İnanılmaz.
Ve arıza riskini resmen ikiye katlıyor.
Bir saniye, sadece 10 derece mi yani? Klima kumandasında böyle bir tık yukarı bastığımız o küçücük fark, koca bir endüstriyel makinenin ömrünü yarıya mı indiriyor cidden?
Aynen öyle. Çünkü mesele sadece ortamın biraz ısınması değil, hani içerideki o hassas elektronik bileşenlerin kimyası bozuluyor.
Anladım.
Isı, o malzemelerin içindeki reaksiyonları hızlandırıp fiziksel yapılarını çökertiyor resmen. İşin kötüsü, bu ısı panonun içinde öyle eşit falan da dağılmıyor.
Nasıl yani? Bir yerde mi toplanıyor?
Aynen. Özellikle frekans sürücüleri dediğimiz o ağır işçilerin tam tepesinde birikiyor.
Frekans sürücüleri derken, hani şu motor hızlarını ayarlayan, sürekli yüksek güçle aç kapa yapan parçalardan bahsediyoruz, değil mi?
Evet. Tam olarak onlar.
Zaten o durmak bilmeyen elektriksel anahtarlama yüzünden, hani tabiri caizse deli gibi ısınıyor olmalılar.
Kesinlikle öyle. Şimdi tasarım aşamasında kağıt üzerinde her şeyin mükemmel hesaplandığını düşünün. Mühendis ısının nasıl dağılacağını milimetrik olarak planlıyor.
Hı hı.
Ama sahaya iniyorsunuz ve gerçek dünya devreye giriyor işte.
Ve o kusursuz tasarımı çöke atan o meşhur detay ortaya çıkıyor. Sahadaki montajda o sürücülerin etrafına devasa kablo kanalları döşeniyor. Raporda bu kısım çok ilginçime gitti.
Evet, çok kritik bir nokta orası.
Bu kanallar resmen damarları tıkayan kolesterol gibi davranıyor.
Harika bir benzetme, gerçekten de öyle.
Yani sistemin nefes almasını, o hesaplanan hava akışını tamamen kesiyor. Peki, madem bu kolesterol sistemi tıkıyor ve içeride o tehlikeli ısı hapsoluyor, mühendisler bunu nasıl çözüyor? Her durumu olan tek bir sihirli soğutma yöntemi yok sanırım, değil mi?
Yok, hayır, maalesef yok. Çünkü çözüm tamamen fabrikanızın nasıl bir ortamda olduğuna bağlı. Yani bu bir tahmin oyunu değil, çok ciddi bir ısı yükü hesabı gerektiriyor.
Doğru.
Eğer panonun dışındaki ortam havası içeriden serinse, en mantıklı ve ucuz çözüm hava akışını sağlayan filtreli fanlardır.
Mantıklı, evet.
Ancak etrafta uçuşan toz, talaş veya ne bileyim yağ falan varsa işler tamamen değişir.
Tabii, çünkü o tozu panonun içine çekmek sistemi soğutmaktan çok daha büyük bir felakete, hani kısa devrelere falan yol açar.
Tam isabet. Bu yüzden dışarıdaki o kirli havayı içeri almadan, içerideki havayla dışarıdakini birbirine hiç değdirmeden soğutan bir ısı eşanjörü kullanmanız gerekiyor.
Anlıyorum.
Ama eğer dışarısı zaten cehennem gibi sıcaksa, o zaman ortam havasından tamamen bağımsız çalışan bir pano klimasına geçmek zorundasınız. Boyutların yarattığı farka dair şu rakamlara bir bakın lütfen.
Dinliyorum.
2200'e, 600'e, 600 milimetrelik standart bir pano tamamen kapalıyken yüzeyinden sadece 260 watt ısı atabiliyor.
Sadece 260 watt mı? Yani içeride binlerce wattlık işlem yapıldığını düşünürsek bu resmen devede kulak kalıyor.
Aynen öyle. Ama aynı panoya doğru hesaplanmış bir açık fan sistemi eklediğinizde bu rakam bir anda 2700 watt'a fırlıyor.
Vay canına.
Neredeyse 10 katı bir performans artışından bahsediyoruz.
Neden sadece panonun içine alttan devasa bir fanla buz gibi havayı basıp işi bitirmiyorlar?
İlk başta çok mantıklı geliyor değil mi kulağa? Sadece içeri üfle ve soğut.
Evet, yani en düz mantık bu aslında.
Ama ısınan havanın yükselme prensibini unutamayız. Eğer siz alttan havayı basıp üstte o sıcak havanın çıkabileceği bir egzoz deliği bırakmazsanız panoya soğutmuş olmazsınız.
Ne olur peki?
Sadece onu bir balon gibi şişirip içeride basınçlandırırsınız.
Hadi canım. Yani içerideki sıcak hava sıkışıp kalıyor ve sistemi aslında kendi kendini boğan kapalı bir düdüklü tencereye çeviriyoruz.
Aynen öyle.
Muazzam bir ironi gerçekten. Soğutmaya çalışırken daha çok ısıtıyoruz sistemi.
Evet, doğal taşınıma karşı savaşamazsınız. Her zaman onunla birlikte çalışmak zorundasınız. Soğuk hava alttan girmeli, sıcak hava üstten çıkmalı.
Kesinlikle.
Bu yüzden pano havalandırması, makina bittikten sonra şuraya da bir fan takalım denecek bir aksesuar değil, tüm tasarımın atan kalbidir.
Özellikle de yaz ayları gelmeden önce bu çok kritik. Bizi dinleyenlere şunu söyleyebiliriz, eğer bir fabrikada çalışıyorsanız, yaz gelmeden o panoları bir termal kamerayla taratmak, kelimenin tam anlamıyla hayat kurtarır.
%100 katılıyorum buna.
Çünkü çıplak gözle o tıkanmış kolesterolü veya hava akışındaki sorunu göremezsiniz. Ama termal kamera o ölümcül sıcak noktaları, hani bayılmak üzere olan o sürücüleri anında yakalar.
Kesinlikle. Göz ardı edilen ufak bir filtrenin bile koca bir üretim hattını günlerce durdurabildiğini gördük sahada.
Artık biliyorsunuz haberlerde ya da kendi şirketinizde yaz sıcağında duran bir fabrika hattı duyduğunuzda sorunun muhtemelen şebekeyle falan ilgili olmadığını anlayabilirsiniz.
Doğru.
Bunun arkasında tıkanmış bir filtre, yanlış hesaplanmış bir ısı yükü veya havasızlıktan boğulmuş bir sistem yattığını tahmin etmek artık zor değil.
Kesinlikle. Termal yönetimin o görünmez dünyasını anlamak, krizleri daha doğmadan çözmenin anahtarı aslında.
Çok doğru. Buradan yola çıkarak aklımda şöyle bir soru kaldı aslında. Endüstriyel elektronikler her geçen gün akıllı telefonlarımız gibi küçülüyor ve çok daha dar alanlarda devasa ısılar üretiyorlar.
Aynen öyle.
Havayla soğutmanın o katı fiziksel sınırlarına geldiğimizde, sizce standart üretim sahaları da tıpkı devasa veri merkezleri gibi tamamen sıvı tabanlı soğutma sistemlerine, yani su borularına ve chillerlara geçmek zorunda kalacak mı?
Bu gerçekten üzerinde düşünülmesi gereken çok kritik bir soru.
O kalın kışlık montları çıkarıp sistemleri doğrudan sıvıya daldırmamız gereken gün ne kadar yakın acaba? Bu sanırım bir sonraki adımda üzerine düşünmeye değer en büyük mühendislik evrimi. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler.